Birinci bölüm, ayrım 25, sayfa 321. Kirpiklerim aralandı, gözüm açıldı ve bir an afal afal etrafıma bakındım. Direksiyonun başında ve araba sürüyordum. Kısa bir titreme anı yaşadım, hafifçe ürperdim. Artık değişim anlarındaki bu geçişi gayet iyi anlıyordum. Gerçek kişiliğim bedenime dönüyordu. İlkinde çok sarsılmıştım ama değişimler artık öyle rutin hale gelmişti ki sadece bir kazaya mahal vermemek için sağ ayağım gaz pedalından kalkıp ister istemez frene uzandı. Oysa önümde ilerleyen araba ile aramda yeterli mesafe mevcuttu. Her şeye rağmen başımı çevirip hemen yan koltuğa baktım. Selma da beni süzüyordu. "Sevgilim," diye inledim. Sesim buruk, ürkek ve telaşlı çıkmış olmalıydı. Olayları toparlamaya çalıştım. Hafızamın silinip yok olduğu zaman diliminde en son lokantada olduğumu hatırladım birden. İblis karımla konuşuyordu, çirkin ve iğrenç bir tarzda. Halbuki şimdi arabadaydık. Selma ürkek bir sesle "Selim," dedi. Benim korkma artık o gitti diyebildim. Konuşanın gerçek kocası olduğunu o da anlamıştı. Sevineceğini sandım ama karımın tepkisi birden ağlamak oldu. Hem de hıçkırıklarla. Sanırım o ana kadar metanetle sürdürdüğü azmi ve irade gücü tükenmiş ve bitikliğini gözyaşlarıyla boşaltmaya başlamıştı. İlk bulduğum müsait yere arabayı çekip durdum. O an benden ziyade karımın anlayış ve teselliye ihtiyacı vardı. Sarılıp "Korkma, geçti, ben buradayım," diye fısıldadım. Ona sarıldığım sırada elinde olmadan yeniden irkilmiş, hala kocasının gerçekten geri dönüp dönmediğini anlamak için kısa bir tereddüt anı yaşamıştı. Tabii sesimiz de aynıydı ama davranış ve yakınlaşmamız, hareketlerimiz arasında büyük farklar vardı. Selma'nın hiç anlamadığı evimizdeki o tecavüz anından sonra bu iblisle ilk karşılaşmasıydı. Ne kadar korkup perişan olduğunu gayet iyi anlıyordum. "Hadi toparlan, kendine gel, her şey geçti." Ama durum Selma için söylediğim kadar kolay değildi. Hadisenin şokunu üzerinden hemen atamıyordu. Daha bir süre sarsılarak ağladı. 10 dakika kadar hiç sesimi çıkarmadan onu kollarımın arasında tuttum ve açılmasını bekledim. Nihayet karım titrek, ürkek bir sesle sordu. "Gittiğine tamamen uzaklaştığına emin misin?" "Öyle olmalı," dedim. Cevabım onu tatmin etmemişti. Başını göğsümden kaldırıp fısıldadı. "Hala burada olma olasılığı var mı?" "Mümkündür ama en azından şu an aktif değil. Yani bedenime ben sahibim." Karım için bilmece gibi bir açıklamaydı. "Yeniden gelir mi geri?" "Olabilir. Bazı şeyleri hatırlayamıyorum sevgilim. Lokantada neler oldu? Bana anlatır mısın lütfen? Bilmek istiyorum." Gücünü sonuna kadar kullanıp tükenmişliğin çaresizliği içine düşen Selma inledi. "O hayatım çok korkunçtu. Şimdi senin neler çektiğini daha iyi anladım. Felaket bir şey. Anlat, ne oldu?" "Neyi bilmek istiyorsun? Konuştuğun kişinin ben olmadığını ona söyleyince seni tehdit etmeye, beni sonsuzluğa göndermeye kadir olduğu anlatmaya başladığı sıralarda bedenimden uzaklaştım. Sonrasını bilmiyorum." Karım yeniden titremeye başladı. Ürkütücü tehditler savurdu. Cinsel tacizde bulundu. "Kar olarak sordum. Fiziksel olarak mı?" "Hayır. Bana dokunmadı ama kullandığı kelimeler çok çirkindi." "Korkma," dedim. "Mutlaka bir çaresini bulacağım. Bu böyle devam edemez." "İnanamıyorum Selim. Bu sen olamazsın. Yani senin gizli kişiliğin bile bu kadar kötü olamaz. Bu sana musallat olmuş kötü bir ruh. Şeytanın ta kendisi. Hem yalnız beni değil, emirlerine riayet etmezsem Ali'ye de zarar vereceğini söyledi. Çok korkuyorum. Bunun çaresi, kurtuluşu ne olabilir?" Başımı önüme eğip acı acı fısıldadım. "İkimiz de biliyoruz çaresini," dedim. "Bir akıl hastanesine kapatılmalıyım. Sanırım şimdilik tek çıkar yol bu. Ta ki o iblis bir daha geri dönmeyecek şekilde yok edilinceye kadar." Karım düşünmeye başladı. "Şimdi doktora gidecek miyiz?" "Evet," dedim. "Artık iddiamı kanıtlayacak bir şahidim de var yanımda. Doktor Yüksel Kan Demir'in muayenehanesine girerken kapıyı açan hemşire hem bana hem de Selma'ya garip garip baktı. Biraz acıyarak, biraz da ürkerek. Doktorlar her ne kadar hastaları hakkında sır saklamakla yükümlüseler de bana öyle geliyor ki doktor hemşiresiyle sanırım ilk ziyaretimden sonra biraz sohbet etmişti. Hemşirenin telaşı, ürkekliği ve ısrarla yüzüme bakmaktan kaçınması o nedenliydi. Selma'ya iblisin yaptıklarından henüz bir şey bahsetmemiştim. Bizi gitmeden doktorun yanına aldı. Soğuk mavi bakışlı doktor yanımda karımı görünce hafifçe tebessüm etti. Onları tanıştırdıktan sonra dün geceden sonra olanları anlatmaya başladım ve buraya gelirken yaşadıklarımıza karımın da şahit olduğunu naklettim. Doktor karıma dönerek neler gözlemlediğini anlatmasını nazik bir dille rica etti. Sonra da Selma konuşurken kısa kısa notlar almaya başladı. Ben şimdilik bir dinleyiciydim. Selma evden çıktıktan sonra olanları net ve açık bir dille doktora nakletti. Anladığım kadarıyla en ilgisini çeken husus kişilik değişimi sırasında geçirdiğimiz farklılıklardı. Süresi, hızı ve yeniden kendi kişiliğimi bulduğum sakin devreye geçiş doktoru ilgilendiriyordu. Selma doktorun sorularına elinden geldiğince açık açık cevaplar verdi. Hiçbir şeyi saklamadan ve yeri geldiğinde kendi yorumuna da katarak. "Pekala," dedi doktor sonunda. İkimizi de süzdü bir an. "Sanırım geçmişinizi sizi rahatsız eden, şuur altında iz bırakmış önemli bir olay olduğunu tahmin ediyorum. İçinizde o olaydan etkilenmiş bir başka benlik var. Öyle olmalı. Bu çok eski yılları, hatta çocukluğunuza kadar gidebilir. Bu tür sıkıntıların, çözülemeyen ruhsal problemlerin organik bir nedeni yoktur. Yani beyinsel ve bedensel bir hastalık bulunmaksızın psikolojik veya bedensel belirtilerle dışa vurur. Kişide bir iki kere görülebileceği gibi sürekli ve tekrarlayıcı bir durum da arz edebilir. Buna tıp dilinde disosiyatif bozukluklar deriz. Başka bir ifade ile halledilemeyen bir ruhsal karmaşanın başka psikolojik ya da bedensel belirtiye dönüşmesidir. Bir anlamda bedensel ve psikolojik işlevlerde bütünlüğün yitirilmesi anlamına da gelir. En sık rastlanan şekli konversif bayılmalardır. Çoğu zaman hasta ruhsal travma karşısında problemi normal yollardan çözemiyorsa bayılır. Gayri ihtiyari sordum. Kendi kişiliğimi kaybetmem de bu tür bir bayılma mı doktor? Doktor kendimi kısa bir an gözlerimin içine baktı. Olabilir diye fısıldadı. Sonra bu bayılmaların epileptik nöbetlerle hiçbir ilgisi yoktur. Bilinç kaybı değişik derecelerdedir. Genellikle hasta bilinçsiz durumdadır. Fakat çevresinde olup bitenlere bütünüyle duyarsız değildir. Pek çok şeyi anlar, hisseder. Bazı ağır travmalarda bilinç bütünüyle de geçici olarak kaybolabilir. Burada önemli olan hastalığın tamamıyla psikolojik kökenli olmasıdır. Nadir görülen hallerden biri de bellek gitimidir. Ama bana verdiğiniz bilgilere göre sizde hafıza kaybı olmuyor değil mi? Dilim damağım kurumuştu adeta. Hayır diye mırıldandım. Hafıza kaybı yaşamıyorum. Yine hasta fügden kurtulduğunda neler yaptığını hatırlamaz. Oysa siz hatırlıyorsunuz. Sanki bu durum rehimde bir puanmış gibi aceleyle evet dedim, her şeyi hatırlıyorum. Doktor Kandemir iyi diye mırıldandı. Bu da geçirdiğiniz travmaların çok şiddetli olmadığını gösteriyor. O zaman size hipnoz uygulamayı düşünüyorum. İrkildim. Hipnoz mu diye kekeledim. Evet dedi. Sizi değişik telkin yöntemleriyle aramızdaki bağı kesmeden tam veya yarı uyku haline getireceğim. Endişelenmenize gerek yok. Bilimsel bir teşhis yöntemidir. Özellikle teşhiste ve çözümlemede kişinin anımsamadığı veya anımsamak istemediği geçmişiyle ilgili bir ışık tutacak bir olayı ya da füglerin gerçek sebebini bulmamıza yarar. Biraz ürkmüştüm. Şu bahsettiğiniz uyku hali hiç uyanmamama yol açabilir mi diye sordum. Doktor beni rahatlatacak şekilde gülümsedi. Kabul ediyorsanız rahatlayın ve kendinizi bana bırakın. Bu yüzlerce kere de denediğim bir metottur. Sustum. Pek faydası olacağını sanmıyordum ama elim mahkumdu galiba. Bakışlarım bir de karıma uzandı. Selma'nın ne düşündüğünü öğrenmek istemiştim. O da gözlerini açıp kapayarak teklifi onayladığını işaret etti. Tamam doktor diye fısıldadım. Ben hazırım. Yüksel Kandemir yerinden kalktı, oturduğum koltuğun karşısına geçti, takım elbisesinin yeleğinde sallanan cep saatini çıkararak eline aldı, yumuşak ve ifadesiz mavi gözlerini gözlerimin içine çevirerek mırıldandı. Şimdi sakin olun, rahatlayın ve gevşemeye çalışın. Önce derin bir nefes alın, sonra bakışlarınızla elimdeki bu saatin sallantısını takip edin lütfen. Saati ritmik hareketlerle sağa sola sallamaya başladı. Bir tenis maçında topun sağının her iki yanına gidişini takip eder gibi saatin bir sağa bir sola gidişini izlemeye başladım. Doktorun fısıltılarını duyabiliyordum. Rahatsınız değil mi? Evet, sakinleşiyorsunuz, evet. Gerçekten de az sonra gevşediğimi, üzerimdeki bütün stresten arındığımı hisseder gibi oldum. Sanki eski, huzurlu ve mutlu günlerimi hatırlamış, o günlerin huzuruna kavuşmuş gibiydim. Göz kapaklarım ağırlaşmaya başlamıştı. Hem de çok kısa bir sürede. Onları açık tutmakta zorlanıyordum. Şimdi çocukluğumuza gidiyoruz diye fısıldadı doktor. Çok eskiye. Tüm beynim dumanlanmıştı. Zaman tünelinde koşuyordum. Artık doktorun muayenehanesinde olmadığım kesindi. Bedenim burada olsa bile ruhum duvarları yüksek dar bir labirentin içinde uzaklaşıyordu. Bir daha dönüşü olmayacak bir sonsuzluğa gidiyordum. Zaman ve mekan kavramını yitirmiştim. Sonra kalın duvarlar birdenbire kalktı. Kendimi Şile'deki babamın çiftliğinde buldum aniden. Ürpererek etrafıma bakındım. Kısa pantolonlu bir ilkokul çocuğuydum artık. Otlayan hayvanları görüyor, taze ot kokularını duyuyordum. Bu bildiğim ortamdı. Çocukluğumun en mutlu yıllarını geçirdiğim eski çiftliğimiz. Neredesin şimdi? Doktorun sorusunu gayet iyi duymuştum. Malkara çiftliğinde. Sizin mi? Babamın. Etrafında gördüklerini biraz anlatır mısın? Otlaktayım, sığırlar ve koyunlar var. Ta ileride çoban Ruhi. Başka ne görüyorsun? Boş boş etrafıma bakındım. Uzaktan denizi dedim. Daha başka, durdum bir süre, hırçın bir sesle söylendim. Başka bir şey görmüyorum. Hayır, görüyorsun. Bize asıl o gördüğünü anlat. Orada seni rahatsız eden bir şey var. Nedir o? Titrediğimi duyumsadım. Doğruydu. Orada az ileride görmeyi hiç istemediğim bir olay cereyan ediyordu. Kasılmaya başladım. İçimi korku ve nefret kapladı. Hayır diye fısıldadım. İğrenç bir şey bu, yapamam. Anlat Selim, ne görüyorsun, anlat. O gördüklerinde senin bir suçun veya kusurun yok. Sen henüz bir çocuksun. Büyüklerin eylemlerinden sorumlu tutulamazsın. Tanık olduğun olayı duymak istiyorum. Seni rahatsız eden şey nedir? Hayır, olamaz. Ulan Ergele, çocuğu rahat bıraksana. Sana olmaz diyor işte. Aman Allah'ım, hipnozda olmama rağmen bu sesin bana ait olmadığını anlamıştım. İçimdeki iblis ortaya çıkıvermişti. Bunu idrak edebiliyordum. Geçmişimde o çocukluk anılarımın içinde korkuyla titredim. Doktorun sesini hala duyabiliyorum. Sen de kimsin? Sana ne ulan dümbelek, hıyar herif? Bu velede faydanın dokunacağını mı sanıyorsun? O artık benim elimde. Bırak bu saçma oyunu. Derhal kes. Doktorun sesini yeniden işittim. Ben de senden onun bedenini terk etmeni istiyorum. Manyak mısın sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sen nasıl bana hükmedebilirsin? Doktor konuşmaya devam ediyordu ama sesindeki titremeden en az onun da benim kadar telaşlandığını hissediyordum. Meslek yaşam boyunca bu tür bir olayla karşılaşmadığını daha önce de itiraf ettiğini anımsamıştım. Bir aksilik zuhur etmiş ve iblis hipnoza müdahale etmişti. İşin en kötü yanı, ben artık ufak bir çocuk değildim ama o sisten örülü labirenti delip zamana dönemiyordum. İçimde çırpınmalar başladı. Yine kendimi her zamanki kahredici cenderenin içinde hissediyordum. Daha doğrusu ne duyumsadığımın tam farkında değildim. Zaman boyutu kaybolmuştu. Kah kısa pantolonlu ufak bir çocuk, kah hukuk fakültesinin seçki ve sevilen doçenti olarak ortalarda anılarla hal arasında gidip geliyordum. Bir ufak fakat önemli bir farkla ki, bu defa iblisin de içimde acılarla kıvrandığını algılıyordum. İblisin sesi tekrar yükseldi. Kes bu oyunu dedim pezevenk, yoksa seni pişman ederim. Doktorun da heyecana kapıldığını anlamıştım ama meslek yaşamı boyunca kazandığı bu ilk deneyimden mi yoksa bilmediğim başka bir nedenden mi kaynaklandığını tayin edemiyordum. Acele acele, peki dedi doktor. Yalnız öbür kişiliği normale döndürmek için hemen bu bedeni terk etmen lazım. İblisin kahkahasını işittim. Ya terk etmezsem? Bir felaket olur, ikiniz de bir daha geri dönmeyebilirsiniz. Ben doktorun ne demek istediğini sanırım anlamıştım. Bir an kalbim duracak gibi oldu. Bunun anlamı yaşam boyu geçmişin sonsuzluğunda kalmak manasına geliyordu. Acaba iblis de durumun vehametini kavramış mıydı? Lütfen acele et, hastayı bir an evvel normal haline döndürmeliyiz. Namusu sergele. Hani bu deneyin bir tehlikesi yok demiştin? Doktor kekeledi. Senin devreye gireceğini bilemezdim. Gözlerim kapalıydı ama her şeyi algılayabiliyordum. Doktorun heyecanını, iblisin kızgınlığını ve karımın yerinde endişe ile bir şeyler mırıldanıp doktora yalvarışını. Dakikalar sanki geçmek bilmiyordu. Neden sonra doktorun, "Hadi artık uyanın Selim Bey," dediğini işittim. Yerimde sallandım. Başım dönmeye, omuzlarımdaki ağırlığın yavaş yavaş kalktığını, rahatlama başladığını hissettim. Çok ağır bir uykudan uyanıyormuş gibiydim. Gözlerimi açınca ilk gördüğüm doktorun endişe dolu gözleriydi. "İyi misiniz?" diye sordu. Başımı salladım. "O buradaydı değil mi?" Konuştuklarını işittim. Doktor rahatsız bir şekilde dönüp yerine oturdu. Selma'ya baktım. Suratı sapsarı kesilmişti. Bense aşırı yorgun hissediyordum kendimi. Doktorun masasına oturur oturmaz ilk sözü şu oldu. "Sistem klinik bir vakasınız. Sizi mutlaka özel bir klinikte müşahedeye almak zorundayım. Meslektaşlarımla konsültasyon yapmam gerekecek." Hiç şaşırmadım. Hatta bu sonucu beklediğimi söyleyebilirdim. Artık hiçbir yerde huzurum kalmamıştı. Bunca yıldır dünyanın en sakin köşesi olarak gördüğüm evim bile bana ürküntü ve tiksinti veriyordu. Her yer iblisin hayali ve huzursuzluğuyla doluydu. Tüm gayretlerime rağmen onun ruhumu sindiren, karartan, yaşamaktan bezdiren varlığının izlerini içimden sökemeyeceğimi anlamıştım. Selma sehpanın üzerinde beklemekten soğumuş kahvemi işaret ederek "Sana bir yenisini pişireyim mi? Bu buz gibi olmuştur," diye mırıldandı. Getirip başucuma bıraktığı kahvenin varlığını ancak o zaman hatırladım. "Hayır, teşekkür ederim. İçim çekmiyor," diyebildim kısık bir sesle. Karım dalgın bakışlarla beni süzdü. Sonra yanıma yaklaşıp kanepeye ilişti ve şefkatle ellerimi avucunun içine aldı. "Konuş benimle lütfen," diye inledi. Doktordan çıktığımızdan beri ağzından tek kelime çıkmadı. "Neler düşünüyorsun?" Ona ne diyeceğimi bilmiyordum. Ama artık nihai bir karar vermenin zamanı gelip geçmişti bile. "Güçlükle korkuyorum," diyebildim. "Haklısın, fakat başka çaremiz yok. O kliniğe yatman gerekiyor. Bir an evvel müşahede altına alınmazsan geçen her gün seni daha da kötüye götürüyor. Bu mücadeleyi tek başına sürdüremezsin. Tıbbi bir ekibin müdahalesi lazım. Bunu biliyorum ama asıl korkum sizlersiniz, sen ve Ali. Bizleri düşünmemen gerekir. Önemli olan senin sıhhatin. Çevrenin dedikodusu da önemli değil. Ne derlerse desinler. Bize sen lazımsın." Selma'ya cevap vermedim ama böyle şeyler gizlenemezdi. Oğlum er veya geç babasının bir akıl hastalığından kliniğe yatırıldığını öğrenecekti. O yaştaki bir çocuk için büyük bir yıkımdı. Bu körpe dimağında derin yankılar yaratabilirdi. Şimdi bana yardım için didinen karım bile şayet şifa bulmaz isem acaba ileride nasıl bir tutum takınırdı. Ondan bile emin olamıyordum. Neyse ki aklımdan geçenleri okuyamıyordu. "Evet," diye mırıldandım. "Sanırım başka çaresi yok. Doktorun tavsiyesini kabul etmek zorundayım." Selma biraz rahatlar gibi oldu. O zaman hala bir kliniğe yatmakta mütereddit olduğumu düşündüğünü anladım. Verdiğim karara sevinmişti. "O kadar acele etmemize gerek de yok," diye beni destekler şekilde devam etti. Yüzüne baktım merakla. "Neden? İstersen başka doktorlara da görünebilir. Aralarında en uygun bulduğumuzda karar kılarız. Bu hakkımız. Yani Doktor Ayşe'nin tavsiye edeceği bir klinik gibi mi? Neden olmasın? Ona güveniyor musun?" Selma sanki beni sinirlendirmekten kaçınıyormuş gibi omuz silkti. "Ayşe'ye güvenirim. Hem iyi bir hekimdir hem de arkadaşımdır. En azından ağzını sıkı tutmayı becerir. Galiba konuyu anlamıştım. Karım daha şimdiden durumumdan utanıyordu. "Hayır," dedim. "Ben Doktor Kandemir'e güveniyorum ve onun tedavisini istiyorum." Selma ısrar etmedi. Hatta hemen konuyu kapattı. "Tabii nasıl istersen. Önemli olan hastanın hekimine güvenmesi." İçimden isyan etmek geçti. Acı olan nokta şuydu. Herkes beni akıl hastası olarak görüyordu. Galiba bir tek ben hariç. Acaba yanılıyor muydum? Ben gerçekten deli miydim? Doktorlar bu kelimeyi ne kadar sevmeseler de sonuç değişmeyecekti. Gösterdiğim arazilere bakılarak bana deli mi diyeceklerdi. Elimde olmadan gülümsedim acınacak halime. Hani halk arasında bir yakıştırma vardır. Halk delileri deli zır deli, zır zır deli diye üçe ayırırdı. Acaba ben şimdilik hangi kategoridendim? Karım gülümsediğimi görünce sordu. "Niye gülüyorsun?" "Merak ettim," dedim. "Acaba ben deli miyim yoksa zır deli mi, ne dersin?" "Lütfen saçmalama Selim. Sen deli falan değilsin. Sadece bir bunalım geçiriyorsun." "Bunalım mı? Tabii, başka ne olabilir? Veya adını dahi bilmediğimiz başka bir hastalık. Ama bu tezahürlerin delilikle hiçbir ilgisi olmadığı ayan beyan ortada." Gülümsemeye devam ettim. "Ciddi mi söylüyorsun?" Selma bu kez ters ters yüzüme baktı. Herhalde şu sırada şaka yapacak halim yok diye söylendi. Bozuntuya vermeden devam ettim. "Senin yerinde olsam bu kadar emin olmazdım. Ne demek istiyorsun diye sordu. Çok basit dedim. Hep çifte kişilikten bahsediyoruz ama bunlar benim iddialarım. O kişiliği somut olarak gören var mı? Belki de tüm bunlar benim hasta beynimin uydurduğu şeyler olamaz mı yani? Karım bir an irkilerek yüzüme baktı. Söylediklerimi kendi beyninde tarttığını anladım. Saçmalama lütfen diye sitem etti yeniden. İnan bana şu an sinirlerim böyle şakaları kaldıracak halde değil. Dalga geçmek için tam zamanını buldum. Sen de. Gülümsemekten vazgeçtim. Ciddiyim dedim. Bu kez afalladı. Yani tüm olanları uydurduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? Bilmiyorum, olamaz mı? Hasta bir beyin her şeyi yaratabilir. Eğer haince beni korkutmaya çalışıyorsan söyleyeyim, olamaz. Zira içindeki o iblis bugün... İblisi bugün ben de gördüm. En az bir saat onunla baş başa kaldım. Ama o gördüğün sadece bendim, başka biri değil. Serma hırçınlaştı. Yeter artık. Bu konuşmanın tadı kaçtı. Herhalde seni 10 yıldan sonra hala tanımadığımı iddia edemezsin. Şu gerçeği kabul etmeliyiz. Senin içinde seninle hiç ilgisi olmayan başka kişilik var. Doktor da bu gerçeği kabul etti. Aslında Selma'nın bu gerçeği kabul etmesi beni rahatlatıyordu. Onu daha fazla üzmek istemedim. Bu defa onun elini ben tutup usulca sıktım. Haklısın sevgilim diye fısıldadım. Tatsız kelimelerle seni üzdüğüm için beni bağışla. Rahatlamaya şiddetle ihtiyacım var. Sevdiğim insanların beni deli sanmalarına tahammül edemiyorum. Seni öyle sanan yok ki zaten dedi. Sonra kara gözlerini yüzüme dikip bir süre beni süzdü. Ama itiraf edeyim ki benim de merak ettiğim çok önemli bir şey var. Nedir o diye sordum. Karım gözlerini kaçırmadan beni süzmeye devam etti. Şu hipnoz sırasında söylediklerin. Tam anlatmaya başlayacaktın ki içindeki öbür kişilik birden ortaya çıkarak seni engelledi. Doktora ne söyleyecektin? Bir an donar gibi oldun. Karımdan böyle bir sual beklemiyordum. Ne yazık ki çocukluğumdaki o vakayı bugün bile karıma anlatamazdım. O belleğimin çoktan unutmaya çalıştığı, fakat bir türlü geçmişin koyu karanlıklarından söküp atamadığı bir hadiseydi. Başımı önüme eğip fısıldadım. Üzgünüm ama hatırlamıyorum dedim. Acaba Semra yalan söylediğimi anlamış mıydı?